Serbest atış. Dünya basketbol gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Çopuroğlu ve Kayhan Erkin.
Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Serbest Atış programına hoş geldiniz. Ben Kayhan Ergin, Mehmet Çopuroğlu ile birlikte bu hafta Fransa basketbolunu ele alacağız. Geçmişten günümüze Fransız basketbolu nasıl gelişti? İleride Fransız basketbolunun hedefleri ne? Gelen başarılarını Fransa belli bir program sayesinde, belirli bir oluşturduğu yapı sayesinde mi kazanıyor? Veya bu başarılar Fransa'nın bugün elde etmiş olduğu basketboldaki başarılar bir tesadüf mü? Bugün biraz programımızı Fransa özelinde bu konulara ayırıyoruz. Geçmişte de yine benzer ülkeler özelinde yaptığımız programlardaki gibi Mehmet istersen kısa bir Fransa basketbol tarihiyle başlayalım. Yine kronolojik olarak gidelim. Ve konular zaten peş peşe geldikçe bu haftaki programımızı da derinleştiririz.
Tabii ki öyle yapalım. Fransa aslında basketbolun 19. yüzyıl sonlarında bulunmasından itibaren diyelim. Çünkü yani Amerika ile arasında gerçekten böyle 1-2 sene oynuyor. Hemen bu spora entegre oluyorlar ve dediğim gibi 1-2 sene içerisinde bayağı sporu benimsiyorlar. Ve 1930'lara 40'lara kadar da bu geçen süreçte tamamıyla bir kulüpleşme ve bir nevi profesyonelleşme de adımları atılıyor. Bunda meyvelerini ilk defa 1948'de Londra'daki olimpiyatlarda Amerika'nın ardından gümüş madalyayı alacak seviyeye aslında geliyorlar ve bu şekilde gösteriyorlar. 51 ve 53'te de Eurobasket'te bronz madalya kazanıyorlar ve aslında 40'ları 50'leri çok başarılı geçiriyor Fransa.
Burada evet Fransa'nın aslında o dünya üzerinde diğer ülkelerle de kıyasladığımız zaman bu ilk basketbolun artık dünyaya girmesinden itibaren işte 40'lı 50'li yıllarda Avrupa ülkelerine göre daha başarılı, daha sağlam bir temele dayanan bir sistem üzerinde olduğunu görüyoruz. Hatta ben bir ekstra bilgi vereyim bununla ilgili. Amerika'dan geliyor yine oyun ama şu anda dünyanın en eski basketbol sahası Paris'te, şehrin de merkezinde. Dışarıdan bakıldığı zaman bir tiyatro gibi neredeyse gözüküyor ama içerisine girildiği zaman o dönem olabilecek şekilde bir basketbol kortu şekilde dizayn edilmiş. Hatta ilgili işte basketbol kortunun da bir takım ürünlerinin diyeyim Amerika'dan geldiği belirtiliyor. Senin dediğin gibi 40'lı 50'li yıllar aslında şu yönde de belki ele almak lazım. Fransa basketbolunda o dönem başarı var. Sonra biraz sonra sen de sanırım değineceksin. Sonra hani başarı gitgide düşecek. Ama farklı bir noktaya da vesile oluyor. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle 1945 yılında Avrupa'da aslında sırf belki Fransa'yı burada örneklemek doğru olmayacaktır. Diğer kaybeden, İkinci Dünya Savaşı'nı kaybeden ülkelerde dahi bir ekonomik anlamda refaha geçme, ekonomik anlamda iyileşme, güçlenme yılları bunlar. Hatta şey bile deniyor, kapitalizmin altın çağı olarak da geçiyor yine 1945 sonrası o belki bir 25-30 senelik dönem. Bu dönemde Fransa'daki tabii aslında üretilen iş sebebiyle Fransa yurt dışından çok fazla göç de alıyor. Ve bu göç almış olduğu o artık kozmopolit yapısı Fransa'nın iyice böyle belli olmaya, oluşmaya başlıyor. Çeşitli ülkelerden gelen aileler ve bireyler daha sonra Fransız sporunda ki bunun içinde basketbolda, futbolda var çok önemli görev alıyorlar. Çok önemli o takımların parçaları haline geliyorlar. O yüzden bu 45 ve 50'li dönemde gelen başarıların yanında o yıllarda Fransa'nın kendi ülkesine almış olduğu göçlerin de daha sonraki yıllarda onlara artı başarılı sporcu, başarılı takımlar olarak döneceğini belirtmek isterim.
Evet, bu 51 ve 53'teki başarıdan sonra aslında 60'lar ve 70'ler o şaşalı günlerden biraz uzakta geçiyor. Yani milli başarılar elde edemeyen Fransa biraz kendi liginin içine dönüyor ve bu geçen sürece American Colonization of French Basketball deniyor aslında. Senin az önce dediğin göçler ve göçler sayesinde lige kazandırılan oyuncular ligin hem kalitesini arttırıyor hem de basketbolu olan farkındalığı tekrar körüklüyorlar. Bu potansiyeli yeniden fark eden Fransa da dediğimiz gibi mesela Kane ismi var, birazdan sen de bahsedeceksin. Bu sayede 80'lerdeki başarıların aslında bir nevi temellerini atıyor. Kane de özel ve önemli bir isim. Biraz da onu dinleyelim senden.
Tabii Fransa basketbolunda şu da var belki Mehmet. O senin anlattığın 50'li yıllardan artık 70'li yıllara gelinceye kadar hani başarılı takımlar gitgide Fransa üretememeye başlıyor basketbolda. Bunun sebeplerinden bir tanesi de sporun aslında dünyadaki gelişimine biraz belki aksi olarak da diyelim amatör olarak ele alınması. Bu sporu yaparak çok fazla para kazanma imkanı özellikle Fransızlara sunulmamış durumda. Çünkü böyle bir aslında gelir de yok o dönemde spordan. Kane dedin. Kane aslında bence de değinilmesi gereken bir isim. Fransa basketbolunu konuşurken. Amerika'dan Fransa'ya gelen isimlerden bir tanesi Kane. Belki kısaca bilgi vermek gerekirse 70'li yılların başında Portland Trail Blazers tarafından seçiliyor. Amerika'da çok fazla tutunamıyor. İlk başta bir Belçika denemesi oluyor. Belçika'da da çok fazla başarı kazanamayınca Amerika'ya dönüyor. İşte o dönem tekrar Fransa'nın bu senin anlattığın özellikle Amerikalı oyuncuları da kendi ligine dahil etmek istemesi, onları biraz profesyonel olarak değerlendirmeye başlaması nedeniyle Fransa'dan bir teklif alıyor. Hatta o dönem basketbolu bırakmayı da düşünüyor. Gitmiş olduğu takımda ilk sene sayı kralı oluyor. Daha sonra Sporting Club Modern olması lazım. O takıma geçer. Ve peş peşe Fransa Ligi'nde şampiyonluklar kazanır. İlk kazanmış olduğu işte şampiyonlukların ardından yine başarılı bir dönem tekrar kulübünü şampiyonluğa getirir. Aynı zamanda Fransız vatandaşlığı da elde ediyor. Ve elde etmiş olduğu Fransız vatandaşlığının sonunda onun temelini oluşturmuş olduğu Fransa takımı çok büyük başarılar kazanmasa da o işte katılmış olduğu uluslararası turnuvalardaki işte 11.lik, 12.lik gibi derecelerden daha yukarı derecelere çıkmaya çalışıyor. Hatta Kane'le ilgili o dönemde yapılan röportajlarda Kane şu noktayı da belirtir. Yani hani ben geldim ve hani başarı kazanıldı gibi de düşünülmesi belki çok doğru olmayacaktır. Zaten çok hani uluslararası anlamda, turnuva anlamında Fransa kötü bir dönem geçirirken biz ne yaparsak zaten üzerine koymuş olacaktık diye belirtiyor Kane. Tabii Kane'in hamlesi belki yine değineceğiz biraz sonra. Aynı anda Fransızların özellikle Fransız hükümetinin spora bakış açısını amatörlükten profesyonelliğe geçişini de birazcık değiştiriyor. O etki de biraz daha farklılaşıyor. Daha fazla bütçe ayırmaya, daha fazla yatırım yapmaya başlıyor Fransa hükümeti.
Evet. 1980'lere geldiğimizde de bu Amerika'nın Fransa basketbolu üzerindeki etkisi artık meyvelerini vermeye başlıyor ve Fransız idoller sayacağız önce. Bir tanesi Richard Dacory ve diğeri Jacques Moncler. Bu gibi idoller Fransa'yı sürüklemeye başlıyor ve Fransa tekrar milli başarılar peşinde koşmaya başlıyor. 84 Olimpiyatları ve 86 Dünya Kupası'na katılıyor Fransa uzun bir aradan sonra. Ve aslında yeni jenerasyon basketbolun ilk adımları atılıyor. Fakat bu yeni jenerasyon basketbol dediğimizde şu anda da görüyoruz mesela Fransa basketbol takımındaki veya futbol takımındaki veya diğer sporlardaki Afrika kökenli oyuncuları da görüyoruz. Bu aslında 80'lerde başlayan yani bir trend demeyeyim de 80'lerde başlayan bir hareket. Çünkü o tarihten itibaren o zamanki tabirle işte Frankofon Afrika diyelim, Frankofon Afrika kökenli oyuncular, siyahiler Avrupa kültürünü yani baskıcı Avrupa kültürünü özümsemektense daha özgürlükçü bir yapıya sahip oldukları ve işte ten olarak da kendilerini benzettikleri siyahi Amerikan kültürünü tercih etmeye başlıyorlar. Ve bunun içinde işte hip hop var atıyorum filmler var veya sportif faaliyetler var ki bunun içinde streetball var. Bu şekilde imajlarını adeta yeniliyorlar. Bu da ne oluyor? Amerikan kültürü Avrupa işte hükmüne ağır basmasıyla birlikte bu aslında onlara tutunacak bir dal yaratıyor. Fakat bunun avantajını ya da meyvelerini toplayan yine Fransa milli takımı oluyor. Çünkü bu büyük değişimin yani siyahi oyuncuların Fransa milli takımına entegrasyonu aslında 80'lerdeki bu Amerikan kültürünün Afrikalı Fransızlar tarafından benimsenmesiyle başlıyor. Bu da aslında çok ilginç bir detay. Yani şimdi 2020'de görüyoruz biz tam olarak entegre bir halini ama aslında bir 40 sene önceden dediğimiz gibi Amerikan kültürüne bir böyle merakla başlayan bir yakınlaşma oluyor.
80'lere ilişkin ben de hani senin anlattığın ve hani basketbolun tekrar Fransa'da yükselişine, daha farklı kulvarlara geçişine bir örnek de şunu söyleyebilirim veya bir neden olarak şunu da belirtebilirim. O dönem NBA'in ve işte Amerikan basketbolunun ama tabii NBA ile birlikte biz programlarımızda zaman zaman dile getirmeye çalışıyoruz. Aslında bir kültür de bütün dünyaya yayılıyor. Sadece basketbol oyunu veya basketbol sporcularının hayatı veya onların işte yetenekleri değil, yaşam tarzları, biraz önce senin bahsettiğin gibi belki hip-hop kültürü de onlarla birlikte dünyaya yayılıyor. Tabii bu yayılmanın en önemli araçlarından bir tanesi televizyon yayını. 1984'te başlıyor Fransa'da Amerika'daki NBA liginin yayınlanması. Tabii o dönem Larry Bird, Magic Johnson yine NBA'in artık yavaş yavaş globalleşmesi ve tanınırlığını arttırması dönemi. Bunun üzerine bir de 90'larda Michael Jordan'ın gelmesi, işte Dream Team'in bu kapsamda yine bütün dünyada Amerikan basketbolunu ve belki de Amerikan basketbolcularının biraz önce senin de söylediğin gibi benimsemiş olduklarını, yaşam tarzını da aslında bütün dünyaya yayması yine Fransa'yı da önemli ölçüde etkiliyor. Yine senin anlattığın nedenlere de hani böyle arka yapısını oluşturacak gelişmeler olarak söyleyebilirim. Bir de şunu eklemek istiyorum burada. Hani Fransa özelinde mesela 90'lara gelindiği zaman da aslında Amerika'da Fransa'daki basketbolun ileride yükseleceğini ve çok fazla oyuncu üretileceğini Fransa'dan anlıyor. O yüzden ilişkilerini hep sıcak tutmaya çalışıyor. Ne gibi
Evet.
mesela? İşte Dream Team 92'de antrenmanlarını ve kampını Barcelona Olimpiyatları öncesinde Monaco'da yapıyor. Bütün oyuncular işte Fransa'yı bir noktada tanıyorlar. Fransa o dönemin en büyük basketbol süper yıldızlarıyla buluşuyor. Bunun dışında yine Last Dance belgeselinin açılışında da dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Michael Jordan 1998 sezonuna başlamadan önce takımı Chicago Bulls'la birlikte, bir takım eksikleri Pippen vesaire olmasa dahi, yine Fransa'daki bir uluslararası diyelim hazırlık turnuvasına katılıyor. Bunlar aslında bakıldığı zaman çok tesadüfi gelişmeler değil.
Evet.
Amerika'nın da Fransa'daki bu potansiyelin ileride hangi noktaya gelebileceğini daha önceden sezdiğinin bir göstergesi bunlar. Biz biraz hep böyle Mehmet kültürü konuştuk bu noktaya kadar etkisini. İstersen burada kısa bir ara verelim. Aradan sonra da peki Fransa hani hükümet ve yatırım bütçe anlamında biraz önce biraz bahsetmiştim neler yaptı? Ne gibi programlar ortaya koydu? Hem 70'lerde hem 80'lerde hem de bugünümüzde neler yapıyor ve bunların etkisini nasıl alıyor, nasıl almayı planlıyor? Dilersen onları konuşalım. Şimdi kısa bir müzik arasına gidelim.
Tekrar merhaba basketbol severler. Bıraktığımız gibi Fransa'nın 2000'lerin başında uyguladığı aslında çok güzel bir program var basketbolun gelişmesi açısından. Ona değinmek istiyoruz ve bu geçen 20 senede ne gibi katkılar sağladı bu Fransa basketboluna, meyvelerini nasıl topladı onu dinleyeceğiz Kayhan'dan.
1900 aslında programın başında da ben belirtmeye çalıştım. Bir taraftan işte Amerikan oyuncuları Fransa Ligi'ne dahil ediliyor. Amatörlükten profesyonelliğe bir geçiş var 70'ler 80'lerde. Bu arada tabii şunu da Mehmet söylemek lazım o dönem için. Hani Amerikalı oyuncular geliyor. Onlar da çok da hani evet sayı kralı oluyorlar, başarılar kazanıyorlar ama oyun stili birbirinden farklı. Avrupa'da o dönem süreli hücum yapılırken Amerika'da hala yeni yeni başlamış durumda. İşte faul çizgileri biraz daha uzak. Yani birebir aynı formatta oyun o dönem Avrupa'da ve Amerika'da oynanmıyor. Onu da söyleyelim.
Zaten sürüklüyor gibi değiller de biraz böyle su üstünde tutuyorlar Fransa basketbolunu o sıradaki Amerikalılar. Yani hani iyice dibe gitmesin de yoksa dediğin gibi aslında aman aman da kattıkları bir şey yok.
Aynen öyle ama o dönem tabii Fransız hükümeti bir karar alıyor ve sadece aslında bu basketbol özelinde değil, gelecek jenerasyonlar özelinde biz bir sporcu yatırımı yapmalıyız diyor. Biz hani basketbol kısmına değinelim. Yine Fransız Basketbol Federasyonu'nun da o dönemde ve Fransız aslında Spor Bakanlığı'nın diyelim desteklemiş olduğu bir tesis, bir aslında performans merkezi, INSEP diye geçiyor kısaltılmışı. Böyle bir tesis ve bir program kuruyorlar. Bu program şunu yapıyor. Ülke genelinde altyapı olarak görmüş oldukları takımları inceliyor veya basketbolcu aslında çıkabilecek noktalara özellikle gidip yetenekli oyuncuları keşfetmeye başlıyor. Bu yetenekli oyuncuları keşfettikten sonra kendi bünyesi içine alıyor. Onlara hem bir basketbol eğitimi veriyor, basketbol eğitiminin yanında da aynı zamanda onların tabii bir takım halinde performans göstermelerine de bir takım kimliğine bürünmelerine de katkı sağlamak amacıyla bir takım olarak onları belli turnuvalara da sokuyor. Hem takım içindeki işte arkadaşlık, paylaşım vesaire bu noktaları da geliştirirken bir taraftan normal o dönem o yaşlardaki bir kişinin almış olduğu alması gereken eğitimleri de yine bu program dahilindeki sporculara sunuyor. Dediğim gibi hükümet destekli bir program bu. Tabii bunun meyvelerini aslında 70'lerde 80'lerde yapılan bu yatırımın meyvelerini Fransa 2000'lerde artık toplamaya başlıyor. Nasıl toplamaya başlıyor? İlk onların bu programdan çıkıp çok başarılı olduğu dediği yine basketbol anlamındaki sporcular hepimizin tanıdığı Tony Parker, Boris Diaw, Turiaf belki Mehmet o kadar başarılı değildi NBA'de özellikle kariyerinde ama her zaman hani Turiaf deyince bizim de zihnimizde hani NBA'de oynamış ve kayda değer süreler almış bir oyuncu canlanıyor. Bu program 2000'li yıllarda işte artık bu ilk Parker'lar, Boris Diaw'lar vesaire onları NBA'ye gönderdikten sonra hala hani oyuncu yetiştirmeye devam ediyor. Belki biraz modern noktalara, modern çağa geldiğimiz zaman da ilginç mesela İsviçre vatandaşıdır ama Chris Capela mesela bugün Atlanta Hawks'un oyuncusu yine bu program çıkışlıdır. Veya yine biraz yeni NBA starı olabilecek isimlere baktığımızda Seko Dumbaya ve Detroit Pistons'ın 4 numarası, 3-4 numarası diyebiliriz. Yine bu programdan çıkmış bir isimdir. Tabii bu programdan çıktıktan sonra bu oyuncuların şöyle bir şansı da var Mehmet. Belki Amerika'dan farklı. Onlar direkt Fransa'daki spor kulüplerinden birisinde forma şansı bulabiliyorlar. Bu da onların özellikle NBA'de veya daha üst düzey liglere gitmeden önce, Euroleague'de oynamadan önce rekabet edecekleri bir spor alanı, bir lig bulmalarına da neden oluyor.
Şu an var ya program, iş garantili üniversiteler gibi, onun gibi aslında bu programdan mezun olduğunuzda size verdikleri eğitimden bir de o kadar eminler ki yani bir kulüpte yer bulacağınızı da size bir nevi garanti ediyor aslında bu program.
O şekilde zaten hani bugün itibariyle bütün NBA takımlarının da kesinlikle eminim. Şu anda INSEP'te oynayan oyuncular kimlerdir? Onların hani gelişimleri nasıl olur diye takiplerini sürdürüyorlardır. İşte NBA scoutları zaten hani oradaki oyuncular da bugün internet sitesine girdiğiniz zaman INSEP programını görüyorsunuz. İlerinin süperstarları olabilecek isimler. Belki programın sonunda zamanımız kalırsa bir dakika hani Fransa'nın gelecek jenerasyonuyla ilgili bir şeyler söyleriz. Ama Fransa'nın şu anda hani oyuncu yetiştirme anlamında kullandığı iyi bir program INSEP.
Evet, birçok INSEP mezunu oyuncuyu da aslında biz şu an NBA'de de takip ediyoruz. Bunun içinde işte gardlardan uzunlara hatta birçok pozisyonu oynayabilen oyuncular olduğunu da görüyoruz aslında. Senin dediğin gibi Boris Diaw da buna çok iyi bir örnekti. Yani 3 numaradan 5 numaraya her türlü pozisyon oynayabiliyordu. Ben Batum'u hatırlıyorum yani şu an hala aktif de hani biraz bu seneyi çok iyi geçirmediği için ama yine birçok pozisyonu oynayabilen aslında oyuncular. Yani bir taraftan da seninle birçok ülkenin programını yaptık ve son 20 senede basketbolunun geliştiği ülkelerde hep görüyoruz ki bu bir program dahilinde ancak başarılabiliyor. Yani böyle çok şey olacak ama saldın çayıra derler ya o şekilde sadece tek tük yetenekler çıkarabiliyorsunuz. Maalesef biz de o kategoriye giriyoruz. Ama aslında burada görülmesi gereken bu tarz bir program yapılıp sporcuların daha disiplinli adımlardan geçerek yetiştirilmesi gerektiği bence. Fransa'da işte diyoruz ya bu Afrika kökenli oyuncularını veya kendi oyuncularını hep bu şekilde geliştiriyor. Ve şu anda NBA'ye de baktığımızda en çok Fransız veya Kanadalı, işte Sırp ya da İspanyol oyuncular var. Bunun da nasıl oluştuğunu aslında sen bize biraz anlatmış oldun. Bir yandan da 2020'ye geldiğimizde Şimdi hem futbol takımına hem basketbol takımına bakıyoruz Fransa'nın. Aslında birçok siyahi oyuncu var. Burada da hani dedi ki hep NBA aslında Fransa'daki potansiyelin farkında. Şimdi yavaştan şöyle bir şey de oluşuyor. Bu Embiid örneğinde de gördük. Eskiden Fransa bu oyuncuları biraz da hani zorla demeyelim ama çok büyük bir güç olduğu için çok daha rahat topluyordu. Yani bunları toplamak için bir emek sarf etmiyordu. Zaten Afrika'daki oyuncular bir nevi belki hayatlarını kurtarmak için aileleri hani spordan önce Fransa'ya geliyordu ve Fransa pasaportuyla o oyuncular hani bir yerlere geliyordu. Yavaş yavaş bu da azalmaya başladı. Artık NBA ve Amerika direkt kendisi o Afrika ülkelerine gidiyor veya elçilerini gönderiyor ve direkt artık oradan oyuncuları alabiliyorlar. Aslında Fransa da biraz bunun farkında. Çok yakın zamanda Macron 12 milyon dolarlık bir paket açıkladı. Sırf Nijerya'ya ait bir basketbol programı için. Çünkü aslında bunlar da bir nevi işte o altını diyelim ellerinden kaçırmak istemiyorlar. Çünkü eskiden baskıyla bir nevi baskıyla yapılan şey şu an o şekilde işlemiyor. Ve kimse bu potansiyeli kaçırmak istemiyor aslında. Fransa'da oyuncu olarak hala büyük bir potansiyel var.
Burada hani Fransa özelinde belki programın da artık yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Şöyle bir kapanış yapıp şöyle bir özet de yapabiliriz. Gelecek Fransa ne olacak diye istersen programın
Evet.
sonunda biraz konuşalım. Şimdi bu programın tabii getirmiş olduğu, sırf belki bu program olarak bakmamak da lazım. Yani bu program tabii Fransız basketbolunun bir parçası. Sen de anlattın hani Fransa'nın nasıl oyuncu bulduğuyla alakalı olarak kullanmış olduğu hani başka programlar da var. Ama bugün ilerleyen uluslararası turnuvalarda, önümüzdeki yıllardaki uluslararası turnuvalara bakıldığı zaman Amerika'nın en büyük rakibi olarak ilerideki yine Fransa gösteriliyor. Belki bir örnek vereceğim Mehmet bununla ilgili. Hani bütün programı da bağlayacağını düşünüyorum. Bugün bundan bir 5 sene sonra bir turnuva olduğu zaman, bir uluslararası turnuvada Fransa'nın sadece point guard veya işte guard diyelim bugün pozisyon özelindeki olabilecek rotasyonuna baktığımız zaman mesela Frank Ntilikina bugün halihazırda NBA'de oynuyor. Çok defansif bir guard.
Evet.
Yine bu sene draftta yine çok üst sıralardan belki ilk 5'ten seçilmesi beklenen bir Killian Hayes. Yine bu seneki draftta seçilmesi beklenen Maledon. Bunların dışında yine NBA'de oynayan başka Fransız oyuncular. Fransa'nın sadece point guard üzerinde ne kadar genç ve ne kadar hani umut verici
Geniş bir
oyuncuları
havuz.
olduğunu gösteriyor. Çok geniş bir havuzu var. Sadece ben hani point guardlar üzerinde, yani daha doğrusu oyun kurucular özelinde 3 isim saydım ve bunların hepsi 20'li yaşlarının daha başında veya 20 yaşında değiller. Hani bununla ilgili ilerleyen yıllara baktığımız zaman, hani ilerleyen jenerasyonuna daha doğrusu Fransa'nın baktığımız zaman mesela Gobert'i de yedekleyen çok önemli oyuncuları olduğu belirtiliyor. Bundan birkaç sene sonraki draftlarda Fransız oyuncuların birinci sıradan seçilebileceği de konuşuluyor. Yani Fransa bu bütün program boyunca özetlemiş olduğumuz tarihten gelen bu basketbol programını, basketbol oyuncu yetiştirmesini, oyuncuları tespit etmesini, bulmasını sanki iyi uyguluyor gibi duruyor. Diğer Avrupa
Evet.
ülkelerinden ve dünya ülkelerinden de belli noktalarda farklılıklar içeren bu program bakalım ilerleyen dönemde Fransa'yı başarıya ulaştırabilecek mi? Mehmet istersen burada bugünlük noktayı koyalım
Tabii.
programımıza. Bugün Fransa'yı konuştuk ülkeler üzerinde. Genelde hani hep ülkelerde biraz tarihsel gelişimi özetleyip tarih aralıklarını anlatırdık. Bugün de benzer gittik ama daha çok Fransa'nın başarı kaynaklarının üzerinde durmaya çalıştık basketbol üzerinde. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. O zaman önümüzde 2 hafta sonra yine başka bir basketbol programında dinleyicilerimizle buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Serbest atış. Serbest atış. Dünya basketbol gündemi. Dünya basketbol gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Çopuroğlu.
Hazırlayan
ve sunanlar Kayhan Erkin.
Doğru.
Ve Kayhan Erkin.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.